Ayrım 7.
Bozkır'da olmuş bir şey değil ki bu. Çocuğun yeni doğduğunu biliyorsunuz. Bunun en az 9 ay önce olduğunu anlayamıyor musunuz? Ben nasıl bilebilirim onun ne zaman ve kiminle yattığını? Niçin dövüyorsunuz beni? Ona niye işkence yapıyorsunuz? Bebeği olduğunu görüyorsunuz. Size az mı hizmet etti bu kadın? Savaşa giderken taşıdığınız sancakları yapan, işleyen o değil mi? Niye dövüyorsunuz onu şimdi? Zavallı altın, atların toynakları altında ezilmiş bir ot gibiydi. Yüzbaşı Erden'e bile karışmaya cesaret edemezse o ne yapabilirdi? Hem silahlı 10 yasavula karşı Erden'e ne yapabilirdi ki? Belki bir ikisini öldürür ama o da can verirdi sonunda. Bu neye yarardı? Yasavullar hep böyle yaparlardı. Avlarının üzerine atılıp onu kana boğmak, parça parça etmek için fırsat kollarlardı. Erden'e Togulan ve çocuğunu arabaya bindirdiklerini, altını da arabaya attıklarını ve gecenin karanlığında alıp bir yerlere götürdüklerini gördü. Araba hareket edince atlı yasavullar da çekilip gittiler. Hareketsizlik ve sessizlik çöktü ortalığa. Ancak o zaman ta uzaklardan köpek havlamaları, at kişnemeleri ve ordugâhtan da bazı koyun meylemeleri duyuldu. Togulan'ın çadırının yanındaki ateş sönüyordu. Soğuk, aldırışsız yıldızlar şimdi bomboş olan o düzlüğün üzerinde sessizce ışıldıyordu. Rüyadaymış gibi, uyur gezer gibi yürüyen Erdene'nin eli yedek atın yularına dokundu. Hiç farkında olmadan atın gemini de çıkardı ve gem hayvanın ayakları dibine şangırdayarak düştü. Şimdi Erdene kendi nefes alışını da duyuyordu. Gittikçe zayıflıyor, zorlaşıyordu solumaları. Yedek atın sağrısına avucunun içiyle hafifçe vuracak gücü ancak buldu kendisinde. Artık ne yararı olabilirdi bu hayvanın ona? Serbest kalan at hafif tırısa kalkarak en yakınındaki cinslerinin yanına gitti. Bundan sonra Erden'e nereye gittiğini, niçin gittiğini bilmeden bozkırda yürümeye başladı. Sadık atı olan yıldız nişaneli ak yıldız da peşinden geliyordu. Nice savaşlardan sağ salim çıkarmıştı Erden'e'yi. Ama işte bugün onun sevgili karısını ve sevgili çocuklarını kaçırıp kurtaramamıştı kötü talihin pençesinden. Erden'e görmeden yürüyordu. Gözleri yaşla doluydu. Yaşlar gözünden boşanıp yanaklarına, sonra sakalına kadar akıyordu. Ay ışığı çöken, titreyen omuzlarına bir önden vuruyordu, bir arkadan. Döne dolaşa gidiyordu, amaçsızdı. Sürüden kovulmuş bir hayvan gibi artık yapayalnız kalmıştı dünyada. Yaşa yaşayabilirsen, yaşayamazsan öl, başka hiçbir çıkış yolu yok. Yapacağı ne kalmıştı ki? Nereye gidebilirdi? Karnına ya da acıdan kıvranan kalbine bir hançer saplayarak hayatına son verir, bu kabus da sona ererdi. Ya da kaçar, yok olup gider bir yerlere. Sendeleye sendeleye giderken düştü. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak karnı üstünde sürünmeye başladı. Tırnaklarını yere batırıyor, taşlar avuçlarını sıyırıyor ama toprak ona bir yer açmıyor, bir yer vermiyordu. Dizleri üzerinde doğruldu. Elini kemerinin altındaki hançere uzattı. Issız bozkırda sessizlik ve yıldızlar hüküm sürüyordu. Yalnız sadık atı ak yıldız vardı yanı başında. Hayvanın derisi ay ışığında parlıyor, pofur pofur soluyarak peşinden geliyor, sahibinin emirlerini bekliyordu. O sabah küçük bir tepenin üzerinde bütün birlikler için toplan davulları vurmaya başladı. Öküz gönü gerilerek yapılan bu davulların sesinden yer gök inliyordu. Tuzağa düşmüş vahşi hayvanların kükremesi gibi gümbürdüyordu davullar. Herkesin sancak nakışçısı olarak tanıdığı, adını kimsenin bilmediği çocuk doğuran o sefil kadın ölüm cezasına çarptırılacaktı ve onun için toplanıyorlardı. Bu şamanist gürültü patırtı arasında atlılar toplandı ve bir yarım daire oluşturdular. Süvariler bir gösteriye gider gibi silahlıydılar. Nöbetçiler birbiri ardına dizilmişlerdi. Çadırlarla, başka eşyalarla yüklü arabaların üzerine de savaşçı olmayanlar, zanaatçılar ve kadın erkek bütün yardımcılar doluşmuştu. Hepsi genç, doğurtma ve doğurma çağında olan insanlardı. Bu açık yargılama, bu aleni ceza onlara ibret olsun diye toplan davulları çalmıştı. Büyük Han'ın emrinden dışarı çıkan herkes bunu hayatıyla öderdi. İşte bunu görüp anlasınlardı. Tepenin üzerinde davullar gümbürdemeye devam ediyor, insanın kanını damarlarında donduran bir korku salıyordu ortalığa. Bu durumda daha başından Cengiz Han'ın emriyle yapılacak olanı, verilecek cezayı kabul etmiş oluyorlardı. Cengiz Han'ın altın yıldızlı tahterevanı o Kızıltepe'ye getirildiği zaman davullar hala vuruyordu. Bu itaatsiz, tehlikeli ve çocuğun babasını bildirmeyen kadının cezasını o verecekti. Cengiz Han'ın tahtı günün ilk ışınlarında yüzen, ateş püsküren ejderhalarıyla rüzgarda dalgalanan bayrakların arasında bir yere kondu. Ateş püsküren ve atılmaya hazır gibi duran ejderhalar Büyük Han'ı simgeliyordu. Ama Cengiz Han onları işleyen ellerin ilhamı kendisinden almadığını, daha korkusuz, daha coşkulu başka bir ejderhadan aldığını, onun kollarına atıldığını o güne kadar hiç bilememişti. Orada bulunanların hiçbiri kadının çocuk doğurduğu için değil de asıl bu tutumu, ejderhaları işlerken Han'dan esinlenmeyişi yüzünden yargılanıp idam edileceğini anlamıyordu. Ve o an yaklaşıyordu. Davulların gümbürtüsü azalmaya başlamıştı. Gümbürdemeler yavaşladı, yavaşladı ve sonra o korkunç bekleyişteki havayı, zamanın eriyip dağıldığı ve öldüğü o atmosferdeki gerginliği daha da artırarak iyice azaldı. Sonra idam hükmünün yerine getirileceği sırada yıldırımlar gibi kulakları delerek yeniden gürleyecek, orada bulunan herkesi kör bir öç alma duygusuyla coşturacak, sarhoş hale getirilen vicdanlarda bu cezanın kendilerine değil de bir başkasına verilmiş olmasının gizli ve vahşi sevinci yaşanacaktı. Davulların gürlemesi şimdi sadece bir mırıltıydı. Toplanan kalabalık heyecanlı, gergin bir bekleyiş içindeydi ve atlar bile şaşkınlıktan donup kalmışlardı. Cengiz Han'ın yüzü taş kesilmişti. Dudaklarını sıkmış, kırpışmayan daracık gözleriyle yılan gibi soğuk bakıyordu. Sancakları işleyen kadın, Togulan, en yakında bulunan çadırdan çekilip çıkarılınca davullar sustu. Güçlü kuvvetli adamlar onu bir çift atın koşulduğu bir arabaya bindirdiler. Genç ve karanlık yüzlü bir yasavul onu ayakta tutuyordu, araba ile getirilirken. İnsanlar, özellikle kadınlar fısıldaşmaya başladılar. İşte nakışçı kadın, sefil yaratık, sokak kadını. Oysa bu yaşta bu güzelliğiyle bir noyanın ikinci ya da üçüncü karısı olabilirdi pekala. Bir ihtiyarın karısı da olabilirdi ve bu felaket gelmezdi başına, akılsız kadın. Gidip bir sevgili buldu ve piçini doğurdu. Utanmaz, Büyük Han'ın yüzüne tükürmüş oldu bu davranışıyla. Şimdi cezasını çeksin bakalım. Onu bir devenin hörgüçlerine bağlayarak asacaklar. Artık hiç gülmeyecek Yosma. Kalabalığın bu acımasız suçlaması öküz gönünden yapılmış ve hafif seyrek vuruşlarla tekrar gürlemeye başlayan davulların sesine karışıp gidiyordu. Davulcuların davul çalmaktan başka görevleri yoktu. İnsanları sağır edecek, sersemletecek kadar hızlı ve sürekli çalmak da onların görevi. Böylece sonunda yargılanacak kişiye karşı Han'da bile nefret uyandırmış olurlardı. Kafilelerdeki kadınlar vahşi bir zevk duyarak bağırdılar. Bakın bakın, köle kadın çocuğu getiriyor. Gelen altın idi. Bebeği kundağa sarıp sarmalamıştı. Cellat görünüşlü bir yasavul da onunla birlikte yürüyordu. Kadın iyice çökmüş, ürkek gözlerle etrafa bakıyor ve Togula'nın bindirildiği arabada mahkumun suç kanıtı olan yavrusu kucağında yaya yürüyordu. Mahkum annenin idamından önce suçlular böylece halka gösterilmiş oluyordu. Togulan artık hiçbir ümit kalmadığını, bir af ve merhametin söz konusu olamayacağını anlamıştı. Halka göstermek için arabaya bindirilmeden önce bulunduğu çadırda bebeğin son bir kez emzirmek fırsatını bulmuştu. Hiçbir şeyden haberi olmayan masum çocuk davulların sesiyle sersemleyip yarı uyur hale gelmişti. Davul sesleri azalınca annesinin memesine iştahla yapışmış, doya doya emmişti ve şimdi Altın'ın kucağındaydı. Altın ağlamaktan sarsıla sarsıla yürüyor, sesi duyulmasın diye de bir eliyle ağzını kapatıyordu. Togulan arabaya binmeden birkaç dakika önce aralarında fısıldaşarak konuşabilmişlerdi. Anne bebeğin ağzını bir memesinden alıp öbür memesine verirken sormuştu: "O nerede?" Bunu sorarken kendisinin bilmediği bir şeyi Altın'ın da bilemeyeceğini anlıyordu ama yine de sormuştu. "Bilmiyorum," dedi Altın gözyaşları arasında, "ama uzaklarda, çok uzaklarda olduğunu sanıyorum." "Ah, keşke dediğin gibi olsa." Altın da keşke der gibi başını salladı. İkisinin de düşünceleri birdi. Tanrı yardım etse de Erden'e uzaklara kaçıp kurtulabilse. Böyle konuşurlarken dışarıdan sesler gelmişti. "Haydi çıkarın onları dışarı." Nakışçı kadın son bir kez bebeğini bağrına bastı. Onun tatlı kokusunu derin derin içine çekti. Ve sonra elleri titreye titreye Altın'ın kucağına verdi. "Yaşadığı sürece ona iyi bak." "Söylemene gerek var mı?" dedi Altın. Sonra da gözyaşlarını seller gibi akıtarak umutsuzca hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yasavullar onları çadırdan çıkardılar. Güneş yükselmiş, ufukları kucaklamış, kımıldamadan duruyordu bozkırın üzerinde. Hükmün infazından sonra harekete geçecek olan süvarilerin, konvoyların ötesinde sarı özekin otlu ovaları göz alabildiğine uzanıyordu. Togulan çadırdan çıkarken tepelerden birinin üzerinde Büyük Han'ın ışıl ışıl parlayan altın yaldızlı tahtırevanını göz ucuyla fark etmişti. Gök gibi erişilmez, onun kadar kudretli Büyük Han'ın tahtırevanı etrafında da onun kendi eliyle işlediği alev püsküren ejderhalı bayraklar dalgalanıyordu. Bu tepeden gölgelikli bir tahta kurulan Cengiz Han, bozkırda geniş bir alanı, savaşçılarını ve savaşçılarla gelen bütün kalabalığı görebiliyordu. O küçük beyaz bulut yine orada, tepesindeydi. O sabah yargılama ve hükmün infazı yüzünden hareketleri biraz gecikecekti. Daha önce hareket edemezlerdi. Bu, Büyük Han'ın huzurunda uygulanan cezanın ne ilkiydi ne de sonuncusu olacaktı. İtaatsizlik edenler hep böyle cezalandırılırdı. Cezanın halkın gözü önünde verilmesi, uygulanması, herkesin Han buyruğuna kayıtsız şartsız boyun eğmesi için şarttı. Aslında o korku salan tutum ve kurbanın kendileri olmayışından ileri gelen vahşi zevk, insanlara bu cezanın haklı olduğu inancını vermekle kalmıyor, Han'ın yönetim tarzını da kabul ettirmiş oluyordu onlara. Bu kez yine öyle oldu. Togulan'ı çadırdan alıp halkın gözünde rezil etmek için arabaya bindirdikleri zaman insanlar kıpırdanmaya, arı kovanı gibi uğuldamaya başlamışlardı. Cengiz Han tahtının üzerinde bir heykel gibi katı ve hareketsizdi. Çevresindeki kezekullar da dev heykeller gibi rüzgardan saklaya saklaya dalgalanan bayrakların direkleri dibinde dimdik duruyorlardı. İdam cezasının bir sebebi de Batı'nın fethi için çıkılan bu büyük seferde en küçük bir engelin çıkamayacağını, en küçük bir suçun bağışlanamayacağını, hoşgörünün söz konusu olmadığını herkese göstermekti. Cengiz Han içinden, ta yürekten bu genç annenin bu kadar ağır bir cezayı hak etmediğine inanıyordu. Onu bağışlayabilirdi. Ama bir de zaaf gösterir, hoşgörüde bulunursa bunun sonu gelmeyebilirdi. İktidar zayıflar, onun kudreti azalır ve halk küstahlaşır, saygısızlık artardı. Hayır, asla hoşgörülü davranamazdı. Şimdi onun canını sıkan tek şey bu nakışçı kadının sevgilisini bilememek, ortaya çıkaramamaktı. Asılarak öldürülecek olan bu son mahkum arabanın üzerinde ayakta tutularak birliklerin, kafilelerin önünden geçiriliyordu. Entarisi göğsünden çekilip yırtılmış, saçlarının örgüleri çözülmüş ve dağılmış, sabah güneşinde ışıl ışıl parlıyor ve onun solgun yüzünü örtüyordu. Ama mağrurdu, başını dimdik tutuyordu, nefret dolu gözlerle ama umutsuzca bakıyordu kalabalığa. Saklayacak hiçbir şeyi yoktu artık. Evet, o bir adamı sevmişti. hayatından fazla sevmişti. Yavrusu da işte böyle bir sevgiden doğmuştu. Ama kalabalık öğrenmek istiyor, durmadan bağırıyordu. "Hey kısrak, aygırın nerede? Kim senin aygırın? Söyle!" Kalabalık iyice kışkırtılmıştı, öfkeliydi. Kendi suçluluk duyusunu ve bilincini yitirmiş, durmadan bağırıyor, utanç verici durumdan bir an önce kurtarılmalarını istiyordu. "Asın bu kancığı, hemen asın, daha ne bekliyorsunuz?" Şu sahnenin hazırlayıcıları herhalde iddete kapılan bu kalabalığın büsbütün galeyana geleceğini ya da yumuşayacağını da hesaba katmışlardı. Cengiz Han'ın mahiyetindeki atlılardan biri, bu bir noyan idi, atını ileri sürdü. Bu gür sesli savaş kumandanı, Han'ı memnun etmek için her şeyi yapmaya hazır olan bu güçlü adam arabanın önüne geçti. Mahkum kadın arabada ayakta duruyor, kucağında bebeği taşıyan köle arabanın yanında yürüyordu. Noyan sıra halinde duran atlılara dönerek gür sesiyle bağırdı. "Durun, hepiniz dinleyin. Şu şerefsiz yaratık onu kimin gebe bıraktığını, kiminle yattığını söylemelidir. Haydi söyle bize, çocuğun babası var mı bu insanların arasında?" Togulan yok cevabını verdi. Noyan'ın gösterdiği sırada bulunanlar arasında bir uğultu dolaştı. Araba başka bir bölüğün önünde durduruldu. Kadın kimseyi göstermiyor ve bölük kumandanları bağırıyordu. "Hayır, burada yok. Kurnaz herif belki seninkiler arasındadır." Bu arada Noyan çocuğun babasını göstermesi için durmadan sıkıştırıyordu kadını. Yeni bir bölüğün önüne gelip durdular. "Haydi rezil kadın, göster seni kimin gebe bıraktığını." Erdene işte bu bölüğün başındaydı. Yıldız nişaneli ak yıldızın üzerinde en önde duruyordu. İki sevgili bir an göz göze geldiler. O gürültü patırtı arasında iki sevgilinin bakışlarını birbirinden ayırmak için ne dayanılmaz bir acı çektiklerini, Togula'nın gözüne düşen saçlarını arkaya atarken nasıl titrediğini, yüzünde bir anda şimşekler çakıp söndüğünü kimse fark etmedi. Bu bir anlık karşılaşmanın ona neye mal olduğunu, nasıl bir sevinç, aynı zamanda nasıl bir acı verdiğini yalnız Erden'e tahmin edebilirdi. Kadın birden kendini toparladı ve Noyan'a cevap verdi. "Hayır, çocuğumun babası burada değil." O sırada Erdene'nin başını birden aşağıya indirdiğini, hemen sonra da büyük bir irade gücüyle ve soğukkanlılıkla başını dimdik tuttuğunu yine kimse fark etmedi. Cellatlar hazırlıklarını tamamlamışlardı. 3 kişiydiler. Kolları sıyrılmış, kara, geniş kaftanları vardı. Orta yere çok büyük bir deve getirmişlerdi. Deve o kadar büyüktü ki süvarilerin başı karnına ulaşmıyor, epeyce aşağıda kalıyordu. Ormanı olmayan, tek ağaç bulunmayan bu bozkır düzlüğünde göçebeler çok eski zamandan beri idam hükmünü yerine getirmek için iri bir deveyi dar ağacı yerine kullanırlardı. İpi devenin hörgücünden geçirirler, iki mahkum asılacaksa birini devenin bir yanına, ikincisi de öbür yanına sarkıtılan kementlerle asarlardı. Ancak mahkum bir kişi ise devenin bir yanındaki kementi onun boynuna geçirirler, ipin öbür taraftan sarkan ucunu da dengeyi sağlayacak bir ağırlık, daha çok kum dolu bir çuval bağlarlardı. Togulan'ı asmak için cellatlar kum çuvalını hazırlamışlardı bile. Cellatlar bağırıp çağırarak ve ellerindeki sopaları kullanarak o güçlü, iri deveyi ıhtırmışlardı. Böylece idam sehpası kurulmuş oluyordu. Davullar yine vurmaya başladı. Az sonra istenilen anda yıldırım gibi gürleyecek, yeri göğü inleteceklerdi. Gür sesli Noyan Togulan'a bir daha sordu. Bu kez sesi alaylıydı. "Sana soruyorum. Sersem kadın, nasıl olsa öleceksin. Piçin de ölecek. Gerçekten hatırlamıyor musun seni gebe bırakanı? Haydi biraz çaba göster, belki hatırlarsın." "Hayır, hatırlamıyorum. Aradan çok zaman geçti ve o gün buralara çok uzaktık." Erkeklerin bulunduğu gruplarda uğul uğul bir gülüşme oldu. Kadınların sesi ise kulak delecek kadar keskindi. Noyan yine soruyordu. "Sanırım pazarda, pazar yerinde oldu bu iş." "Evet, pazarda," dedi Togulan meydan okurcasına. "Bir tüccar mıydı yoksa bir hacı ya da hırsız mıydı seviştiğin adam?" "Tüccar, hacı ya da hırsız olduğunu bilmiyorum." Yine kahkahayla güldüler. ciyak ciyak bağırdılar. Onun için hiçbir şey fark etmiyor. Ha tüccar olmuş, ha hırsız, ha hacı. Onun için önemli olan pazarda gönül eğlendirmek. Tam bu sırada süvari birliği arasında bir ses gürledi. O gür ses şöyle diyordu. Aradığınız kişi benim. Madem ki öğrenmek istiyorsunuz, söyleyeyim. Çocuğun babası benim. Herkes şaşkın, susakaldı. Kim olabilirdi bu? Mahkum ölmeye, kendisiyle birlikte sırrını da öbür dünyaya götürmeye hazır olduğu bir anda ortaya çıkıp hayatını feda eden kimdi? Kalabalık şaşkınlıklar içinde süvari birliğinden birinin yıldız nişaneli atını mahmuzlayarak öne çıktığını gördü. Atıyla öne çıkan genç üzengi üzerinde doğrularak kalabalığa bağırdı. Evet, o benim. Bu çocuk benim çocuğum. Adı Kunan'dır. Çocuğumun anasının adı Togulan'dır. Ben yüzbaşı Erden'eyim. Böyle dedikten sonra ak yıldızdan atlayıp indi. Atının sağrısına avuç içiyle vurdu ve hayvanın oradan biraz uzaklaştı. Bundan sonra Erden'e zırhını, silahlarını çıkarıp attı. Cellatların kolundaki Togulan'a doğru yürüdü. Kendi ayağı ile ölüme giden bu adamı gören kalabalıktan şimdi çıt çıkmıyordu. Erden'e ölümün eşiğinde olan sevgilisinin yanına varınca onun önünde diz çöktü. Kollarını tutup sıktı ve sonra kaldırıp başının üzerine koydu. Böylece ölüm karşısında birleşmiş, böylece kalıp kalmışlardı. Şimdi bütün davullar gürlüyor, ürkmüş sığır sürüsü gibi böğürüyor, kükrüyordu. Gümbür gümbür, yankı yankı sesler kalabalığın ortak tutku ve coşkusunu artırıyordu. Hepsi hemen kendine gelmişti. Her şey yerine konmuş, emirler verilmiş ve her biri harekete hazır hale gelmişti. Davulcular vuruyor ha vuruyordu. Hepsi aynı anda, tek kişiymiş gibi. Ve herkesin bir görevi vardı. Cellatlar yasavulların da yardımıyla hemen işe koyulmuşlardı. Önce Erden'i yere yatırıp kollarını arkadan bağladılar. Aynı şekilde Togulan'ı da bağladıktan sonra sürükleyip devenin yanına getirdiler. İpi devenin iki hörgücü arasından geçirip sarkıttılar. Bir ucunda Erden'e için, öbür ucunda da Togulan için çekilince sıkılacak halkaları hazırladılar. Bundan sonra davulların cehennem gürültüsü arasında deveyi kaldırmaya çalıştılar. Hayvan direndi, dişlerini göstererek kalkmamak için inat etti. Ama cellatlar ellerindeki sopaları kullanınca kalkmak zorunda kaldı. O koca bacaklarını doğrultup dikildi. Onunla birlikte hayvanın iki tarafında aynı iple iki mahkum da havalandı ve can çekişmeye başladılar. Davulların korkunç gürültüsü arasında Büyük Han'ın tahterevanı tepeden indirilmiş ve kalabalık bunu fark etmemişti. Artık o infaz yerinden içi rahat olarak ayrılabilirdi. Bu alanda amacına, hatta daha da fazlasına ulaşmış sayılırdı. Çünkü aşk zevkini her şeyin üstünde tutan görevli de ortaya çıkmıştı. Demek ki o suçlu, asıl suçlu onun yüzbaşılarından biriydi ve herkesin gözü önünde maskesi düşürülerek hak ettiği cezayı bulmuştu.